11. Peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
Hakkı Kan, 1940, Zonguldak, Çaycuma. Geri dönmeyi hiç düşünmedim. Hakkı Bey 1940 yılında Çaycuma'nın Dere Köseler köyünde doğmuş. O da Zonguldak'ta 5 sene madende çalışmış. Borcundan dolayı Almanya'ya gitmeye karar vermiş. Gidip işçi bulma kurumuna yazılmış ve süreç başlamış. 13 gün süren muayeneden sonra 1964 yılında trenle Münih'e varmış. Orada tercümanlar onları karşılamış ve işçi pavyonuna götürmüşler. Hatta o zamanlarda tercümanların domuz etli yiyecekler verdiğini düşünenler sinirlenerek Türkiye'ye geri dönenler olmuş. İşçi pavyonunda 70 kişi bir binada kalıyorduk diyen Hakkı Bey hiç ara vermeden 26 sene madende çalışmaya devam etmiş. Sıkıntılı dönemler geçiren Hakkı Bey o zamanlarda ne bir ev ne bir cami gibi bir yerimiz yoktu. Buraya geldiğimde bir plan da yapamadım, bu yüzden de çok zorluklar çektim demiş. Onun zamanında eşlerin söz hakkı da yokmuş, giderken eşine bile soramamış. Aradan 4 sene geçtikten sonra eşini yanına alabilmiş. İki oğlu olan Hakkı Bey'e geri dönmeyi hiç düşünmediniz mi sorusu sorulduğunda geri dönmeyi hiç düşünmedim ama bizi üzen tek şey hasretlikti. Bir cenaze olduğu zaman gidebilmek için izin almak bile çok zor oluyordu diyebiliyor. İlk geldiği günlerde Hakkı Bey de diğer vatandaşlar gibi yemek ve ibadet konusunda sıkıntılar çekmiş. İlk 35 gün işveren kurumu sadece öğlen yemeği vermiş. Akşam yemeğini kendi arkadaşlarıyla hazırlamış Hakkı Bey. Hatta kendi aralarında iş bölümü bile yapmışlar. Bir kişi yemek yapardı, geri kalanlar bulaşık yıkardı diye bahsediyor anılarında Hakkı Bey. O dönemde battaniye üzerinde namaz kılmaya çalışan Hakkı Bey ve arkadaşlarına işçi pavyonu şefi odalarına halı alarak ibadetlerini yerine getirebilmeleri için yardım etmiş. Şimdilerde o anılarından 300 mark aylıkla 600 marka aldığı radyo kalmış hafızasında Hakkı Bey. Zor dönemler geçirmelerine rağmen geldiklerinde güzel karşılandıklarını da şöyle anlatıyor Hakkı Bey. Geldiğimizde çok güzel karşılandık. Hatta ilk kurban bayramında bizim için kurban kestiler. Bu da bizi çok mutlu etti. Yaptığı iş kolay değildi tabii ki. 16-17 sene tabanda, galerilerde, madende çalışmış, tüm zorlukları görmüş Hakkı Bey. Usta olarak çalıştığı zamanlarda bile Türkiye'de aç mı kaldınız da buralara geldiniz diyenlerin sözlerine üzülmüş, içerlemiş Hakkı Bey. Ama yine de geri dönmeyi hiç düşünmemiş ve sorulan sorulara şu cevapları vermiş Hakkı Bey. 20 Nisan 1964'te Almanya'ya geldim. Yazıldık ve 3 ay sonra kart çıktı. Bizi kenara ayırdılar. Biri gelip baktı. Bana şişman değil, zayıf adam lazım dedi. Bize kart verdiler, işçi bulma kurumuna gittik. Orada 13 gün kaldık. Her gün 2 doktor bizi muayene etti. Doktor muayenesinden sonra trenle 3 günde Münih'e geldik. Bizi bir yerde indirdiler. Ekmek, kahve gibi bir şeyler verdiler. Tercüman arkadaş ne gibi yiyecekler olduğunu sorunca arkadaşın biri bizi domuz etiyle karşıladılar diye ben geri dönüyorum dedi. Arkadaş sinirlenip gitti. Trene bindik ve Essen'e geldik. Orada da muayene olduk. Sabah olunca bizi gideceğimiz yere teslim ettiler. Önümüzde tercümanlar bizi işçi pavyonuna verdiler. 70 kişi bir binada yatıyorduk. Tuvaleti bahçedeydi, banyosu yoktu. Bize iş gösterdiler, yer altına, madene indik. 64'ten 1990'a kadar 26 yıl hiç ara vermeden çalıştım. 1990 yılında emekli oldum. Zaman zaman bugün de Türkiye'ye gelip gidiyorum. Almanya'ya gelmeden önce 5 sene Türkiye'de Çaydamar'da da madende çalıştım. Burada da çalıştım. Yani borcumuz vardı. Gidip borcumuzu öder döneriz diye geldik. İstanbul'da bizden senet aldılar. Bir sene sonra geri dönersek diye. Buraya geldikten 6 ay sonra izne gittim. 1000 mark borçlanarak gittim. Hakkı Bey, burada kaç sene kalmayı planlıyordunuz? Buraya gelirken evli miydiniz? Eşiniz gitmenize karşı çıktı mı? Sorularına da şu cevapları vermiş o röportajda. Hayalim yoktu çünkü bir senelik sözleşmeyle buraya geldim. Buraya geldiğimizde hiçbir yerimiz yoktu. Ne tuvalet, ne banyo, ne ev, ne cami. Hiçbiri yoktu. Çok zorluklar çektik. Buraya gelmeden önce bir senelik evliydim. Bizim zamanımızda hanımlara evde söz düşmezdi. Babam eşimi yanıma almama razı değildi. 68 yılında ancak eşim buraya geldi. İlk çocuğum 1969'da oldu. 15 sene sonra bir çocuğumuz daha oldu. İki oğlum var bugün. İkisi de burada. Hakkı Bey, madenin hangi bölümlerinde çalıştığına dair ve yaşadığı unutulmaz anılara dair sorulara da şu cevapları vermiş. Türkiye'de ayakta çalıştım, burada da ayakta çalıştım. 1975'ten sonra da 16-17 sene tabanda, galeride, madende çalıştım. Hiç kolay bir meslek değil. Türkiye'de aç mı kaldınız da buraya geldiniz diyenler o kadar çok oldu ki. Usta olduğum halde bile bana bu sözler söylendi. Geldiğimiz zaman Allah var, çok güzel karşılandık. İlk Kurban Bayramı'nda bizim için kurban bile kesmişlerdi. Yaşadıklarımın içinde unutamadığım olaylardan biri şu: bir Ramazan bayramında Gelsenkirhen'de bir mağaza var. Bayrama bir gün kala oraya bir şeyler almaya gittik. Orada biri bana Türk olup olmadığımı sordu. Türk'üm deyince bana fitresini vermeye çalıştı. Fitresini zar zor bana verdi. O zamanlarda burada fitre verecek kişi bile bulamıyorduk. Türk yoktu. Bir bakkala girdiğimizde adama 10 mark verirdik. Bize 2 parça kumanya ve ufak paralar verirdi geri üstü olarak. İlk geldikleri zamanlarda yemek konusunda önemli sıkıntılar yaşadıklarını belirten Hakkı Bey, bazı sorulara da şu cevapları veriyor. 35 gün işveren bize sadece öğle yemeği verdi. Geri kalan zamanlarda kendimiz yaptık. Arkadaşım biri yemek yapardı, 3-4 kişi yerdik. Ayrım yapmazdık, garibandık, hepimiz garibandık. Ama bütün bunlara rağmen geri dönmeyi hiç düşünmedim. Bir oğlum da yer üstünde çalıştı ve emekli oldu benden sonra. Hakkı Bey, Türkiye'ye izinlerde yanında neler taşıdığına dair soruya da şu cümlelerle yanıt vermiş röportajın sonlarına doğru. Hiçbir şey götürmeyeceğiz desek bile gitmemize bir gün kala bizim bavullar tepe tepe dolmuş oluyordu. 1964 yılının sonlarında 600 marka bir radyo aldım. O zamanlar ayda 300 mark alıyordum. Hala o radyo Türkiye'de duruyor. Hakkı Bey, sizin için Türkiye ne demek, vatan ne demek sorusuna da şu yanıtı veriyor birçok arkadaşının benzer yanıtları gibi. Türkiye bizim için cennet demek. Hakkı Bey'e soru Almanya sizin için ne demek olarak yöneltilirse verdiği cevaplar şöyle. Almanya'da temizlik var. Almanya'da ben başka bir şey görmedim ki. Almanya Türkiye'ye benzemez. Türkiye'de biri sigara içer, izmaritini yere atar. Burada böyle şeyler yok. Burada temizlik, düzen, intizam var. Dininizi yaşamakta zorluklar çektiniz mi? Almanya'da sizi en çok ne üzdü sorusuna da Hakkı Bey şu cümlelerle yanıt vermiş. İlk geldiğimiz zamanlarda battaniye üzerinde namaz kılıyorduk. Bir gün cuma namazı kılacağımız zaman işçi pavyonunun şefi bizi namaz kılarken gördü. Namazdan çıkınca bizi yanına çağırdı. Siz burada ne yapıyorsunuz dedi. Kim namaz kıldırıyor diye sordu. Ben de ben kıldırıyorum dedim. Beni bir dükkana götürdü. Oradan bir halı aldık. Kaldığımız yere halıyı serdik. Odanın yarısını kapladı. Geri kalan yarıya da sonra halı aldık. 1980'den sonra da devletimiz bize hocalar gönderdi. Şimdi bize hizmet de veriyorlar. Bizi Almanya'da en çok üzen şey hasretlikti. Hakkı Bey röportajın sonunda sizin için kömür ne demek sorusuna da hava, su nasılsa kömür de öyle benim için. Kömüre ihtiyaç var. Kömür bizim rızkımız diye cevap veriyor. Efendim merhaba, 17. Perondan selamlıyoruz sizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Memleketim FM ortak canlı yayınından. Programın başında sizlere canlı olarak okuduğum röportaj söyleşi de zaman zaman farklı programlarda kullandığımız gibi Bülent Ecevit Üniversitesi'nin 2017 yılı yayınlarından Zonguldak'tan Almanya'ya göç hikayeleri başlıklı çok emek verilmiş, çok kapsamlı çalışmadan Hakkı Kan'la yapılmış bir röportajdan alıntılardı. Artık biliyorsunuz yılın yarısını geçtik. 11. Peron'un hazırlanmasında değerli katkıları olan isim sevgili Eda Kotanoğlu. Bugün ana kumandada sevgili Recep Özden var ve stüdyoda karşımda da 3 haftalık ayrılığın ardından göç sanatları konusunda araştırmaları olan, göç müzikleri, göç konusundaki Türk filmleri ve yabancı filmler konusunda da yine araştırmaları olan sevgili Özkan Pekesen de tam karşımda. Sevgili Özkan, hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Evet sevgili dinleyiciler, birazdan da geçen hafta stüdyoda ağırladığımız Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Doktor Ali Zafer Sağroğlu hocam da hatta olacak. 11. Peron'u bu alıntılarla açtık. Programın hazırlanmasında ve sunmasında prodüktör olarak emekleri olan isim de ben Murat Örem'im. Şimdi sizleri çok kısa bir müzikle baş başa bırakacağız. Hemen ardından Ali Zafer Sağroğlu hoca telefon hattımızda olacak. Sevgili Özkan Pekesen tam karşımda. Okuduğum metinden de yola çıkarak ve Özkan'ın bu hafta bizim için hazırladığı ana başlığı derinlemesine konuşacağız. Çok kısa bir müzik arasının ardından 11. Peron'da.
Gidem dedim, gidemedim, arada bitmeyen yollar. gidem dedim, gidemedim. Arada bitmeyen yollar. Ah bu gurbet, zalim gurbet. Bir de hasret olmasalar, ben yanına varamadım. Bari seni yollasalar, ben yanına varamadım. Bari seni yollasalar. Ömür kısa, yollar uzun, günden güne artar sızlar.
Evet sevgili dinleyiciler, şu anda dinliyorsunuz Orhan Hakalmaz Ah Bu Gurbet isimli çalışmasıyla Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve Memleketim FM'de 11. Peron'da. Programımızın formatını biliyorsunuz, müzik ağırlıklı bir program değil ama konuyla uygun her hafta bir müziği mutlaka kullanmaya çalışıyoruz. Süremiz el verdiğince bu müzikler de öyle rastgele seçilmiyor. Yine bu konuda da sevgili program danışmanımız Özkan Pekesi'nin rehberliğinden yararlanıyoruz. Neler söyleyeceksin sevgili Özkan?
Şimdi Orhan hemen Hakalmaz Orhan için. Hakalmaz'la ilgili şunları söylemek lazım. Ciddi anlamda Türkiye'de bir isim yapmış kişi olmasının yanı sıra ciddi de bir entelektüel. Yani çalışmalarını üniversite düzeyinde bilimsel olarak da devam eden, örneğin Ege türküleri üzerine tezler yazan çok ciddi bir araştırmacı aynı zamanda. Tabii ki popüler dünyada da yerini alıyor. Klipleriyle, televizyon programlarıyla, zaman zaman radyo programlarıyla, hatta bu konuların tartışıldığı bir takım tartışma programlarında da kendisinin engin deneyimlerine yararlanıyoruz diyebilirim yani.
Evet, TRT ile de zaman zaman değil mi?
Evet, TRT'de zaten İstanbul Radyosu'nda 2 yıllık bir şeyi var, emeği var. Zaten Ankara Radyosu, işte TRT'nin bütün bünyelerinde hatta, koro çalışmalarında. Son dönemde bu eski ustaları hatırlatan da bir tarzı da var. Yani işte bir Şakir Örner Gürhan gibi efendim.
Gülhan
bir
gibi.
Gülhan gibi, özür dilerim. Bir Recep Kaymak gibi. Sanki başka yerde duran, sadece şarkı söyleyen değil de bu işe felsefi anlamda da, araştırma anlamında da kendi emeğini katan, bambaşka ufuklar açan bir sanatçımız Orhan Efendi.
Evet, bu arada sevgili Eda telefon hattının hazır olduğunu birkaç dakikadır işaret ediyor benimle. Ali Zafer Sağıroğlu, Doktor Ali Zafer Sağıroğlu telefon hattımızda. Hocam merhaba.
Merhaba efendim, nasılsınız?
İyiyiz, iyiyiz. Geçen hafta hocam stüdyoda ağırladık sizi. Program bitti. Hani deyim yerindeyse ateş almadan uçarak trene yetişmeye çalışıyordunuz. Çünkü yine konunuzla ilgili bir araştırma için Konya'ya gidiyordunuz, değil mi?
Evet.
Bu haftada bize Bolu'dan merhaba diyorsunuz. Nereden biliyorum bunları? Çünkü az önce sizinle bir ön görüşme yaptık. Ses kalitesi, yayın kalitesi iyi mi diye. Oradan bu ipuçlarını aldığım için Bolu diye dinleyicilere sizden önce haber verdim. Yediğiniz, içtiğiniz sizin olsun ama gördüklerinizi anlatın hocam. Çünkü yine bir iş odaklı vesileyle oradasınız değil mi?
Doğrusu bu sefer biraz da aile ziyareti. Benim annem babam Bolu'da yaşıyor. Onları ziyaret için geldim hafta sonu değerlendirmek adına. Bu sefer pek iş olduğunu söyleyemem ama yine burada da kendi işimizle ilgili, gündemle ilgili insanların görüşlerini dinleme fırsatımız oluyor. Yine burada da bir kısım insan yaşıyor tabii, yani göçmenlerle ilgili. Onlarla da zaman zaman karşılaşıyoruz.
Şimdi biz programın başında bir alıntı yaptık yine. Hakkı Kan, Zonguldak Çaycuma, 1940 doğumlu. Onunla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin yayınlarından bir kitapta bir uzun bir röportaj yapılmış. Orada da yaşadıklarını anlatıyor. Artık tabii emekli. Emekliliğin tadını çıkarıyor ama çok zor günler geçirmiş gene. 29 yıl, 26 yıl işte galeride, madende çalışıyor. Siz işin bu tarafıyla da ilgilisiniz ama geçen hafta Enikon'u konuşmuştuk biliyorsunuz. Özellikle Türkiye'ye gelmek durumunda kalan göçmenlerle bir kontak noktasındasınız değil mi hocam?
Evet, çoğunluk onlarla görüşüyorum. Evet.
Bolu'da böyle bir sosyal doku var mı? Böyle bir yapı var mı?
Doğrusu resmi rakamlara göre Bolu'daki yabancı sayısı çok yüksek değil. Suriyelilerin en fazla 2300 kayıtlı Suriyeli olduğunu, yani bunların aile olduğunu düşünürsek 500-600 belki daha az sayıda Suriyeli aile olduğunu söyleyebiliriz. Bir kısım Iraklılar yine Bolu'da yerleştirilmiş vaziyetteler. Nüfusa oranla çok görünür olduklarını söyleyemeyiz. Ama tabii insanların algısı, sosyal medyada paylaşılanlarla veya başka medya organlarıyla algısı bundan daha yüksek olabiliyor. Çoğu zaman Türkiye genelindeki Suriyelilerle ilgili de abartılı rakamlar duyabilirsiniz. Yani resmi rakamlara itibar etmeyip insanlar daha yüksek olduğunu düşünebiliyorlar.
Yani tıpkı 1960'larda, 70'lerde Almanya'daki algı gibi biraz da, değil mi? Böyle bir benzerlik kurabiliyor muyuz?
Hiç şüphesiz. Şu anda da aynı şey. En son yapılmış bir araştırma vardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki oranın halkına soruluyor. Ne kadar sizce bu ülkede yabancı var? İtalya'yı hatırlıyorum mesela. Ortalama kamuoyunun imajı %30'u Türkiye İtalya'nın yabancı diye çıkıyor ama resmi rakamlara göre %7. Bunu Almanya, İngiltere gibi diğer ülkeler içinde genelleştirebiliriz.
Yani olarak %7 birden kamuoyunun zihninde %30'lara, neredeyse 1/3'lere fırlayabiliyor, öyle mi hocam?
Evet, evet. Yani bu imajı belirleyen bilgiye dayalı veya bilgilerden ziyade işte insanların karşılaşma oranları, medyada, sosyal medyada dolaşan haberler vesaire ile ilgili.
O zaman hocam şöyle yapacağız. İlerleyen haftalarda yine sizi de burada ağırlayacağız. Yine göç merkezinden, araştırma merkezinden sizin de önereceğiniz farklı isimleri de ağırlayacağız. Öyle görünüyor. Tatilinizde çok çalıştırmayalım sizi. Teşekkür edelim. Aile fertlerine de selamlarımızı, sevgilerimizi
çok
iletelim. 11. Peron programından görüşmek dileğiyle hocam.
Hoşçakalın. İyi
yayınlar. Sağ olun, var olun. Evet sevgili Özkan, Ali Zafer Savroğlu hocayı biz geçen hafta ağırladığımızda sen yoktun. Ondan önceki hafta da yoktun. Çünkü tatlı bir telaş içindeydin.
Evet.
Döndün geldin, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Demeye hazırlanıyordum ki kırık bir kolla stüdyoya girdin. Demek ki her şey bizler için, değil mi? Hayatın içinde bunlar da var.
Kesinlikle öyle. Hafif bir kaza diyelim. İşte eşyalar taşınırken falan böyle bir şey geldi başıma ama hani sporculuk hayatından biraz alışkın olduğum için üzerinde pek durmuyorum.
Bunlar hep gençlikten oluyor.
Galiba.
Şimdi senin bu haftaya öne çıkarmak istediğin bir başlık var. Biz geçen hafta da metinde de biraz değindik ona. Sevgili Gökhan Duman'ın aktardığı bir metinden de biliyorsun, işte Berlin Duvarı'ndaki süreci anlatan bir metindi o. Ve orada nehirde boğulan bir Türk çocuğu üzerinden de bir diyaloglar aktarılıyordu.
Şimdi hemen şunu söylemek isterim. Olmadığım iki hafta sizi can kulağıyla dinledim.
Eksik olma.
Programla ilgili başka bir şey söyleyeyim. Mesela programı bir yolda dinlemek gerçekten çok keyifli oluyor. Onu da hemen belirteyim. Tabii ki konuları son derece dikkatli dinledim ve tatilde de boş durmadım aslında. Çünkü bu o kadar farklı bir konu ki gittiğim yerde de bir sürü bir gurbetçi aileyle karşılaştım. Sahilde oturup konuşurken Ercan Filiz Şahin adlı Erzurumlu bir aileyle konuştum. Dedim ki Özkan tam da noktadasın. Programla ilgili ya da işte bir saniye bir muhabbet geliştirilebilir.
Ama böyle bir refleksimiz gelişiyor yıllar içinde. Yani herkesi öne çıkarmak istediğimiz başlıklarıyla tanımlıyoruz ve dolayısıyla senin refleksin de çok doğru bir refleks.
Biraz da şöyle bir şey, hani okuyarak ya da işte bazı şeyleri gündemi takip ederek bir takım fikirler söylemek bambaşka. Bir de bizatihi olayın içinde olup olayı yaşayan orada bir aileyle konuşmak da çok farklı bir deneyim. Sen takdir edersin.
Estağfurullah.
Dolayısıyla bir takım sorular sordum ama uzun sürebilir. Odak noktası şu idi. Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra hayatımız değişti. Bütün cümlelerini getirip oraya odakladım.
Bu aile hep bunu vurguluyor.
Evet. Evet. Ben de dedim ki siz böyle söylüyorsunuz ama bu konu yaygın bir inanış mı? Yoksa sizin Berlin'de, aynı zamanda onlar Berlin'de oturuyorlarmış. Size ait, yani Berlin'e ait bir şey mi? Hayır.
Öznel bir tecrübe mi yoksa genele yayılabilecek bir
genel
şey mi?
Genel olduğunu daha sonraki araştırmalarımda da gördüm. Gerçekten duvarın yıkılması birçok şeyin yeniden yapılanmasına, belki de birçok şeyin tıpkı yıkılışı gibi yıkılmasına da sebep oluyor.
Yapılışı gibi.
Aynen. Çünkü tarihlere baktığım zaman hani böyle komplo teorileri kurmayı pek sevmiyorum ama duvarın yapılışı 1961 Ağustos.
Karar verilişi ve karar verilişi ki birkaç yıl sürüyor bildiğim kadarıyla. Çok uzun bir
tabii ki evet. İlk önce bir telle bir ayırma söz konusu. Arkasından 3.6 metrelik bir duvarın yapımı. Berlin içerisinde 44 kilometrelik bir uzunluk ve Almanya genelinde 144 kilometrelik bir duvardan söz ediyoruz ki daha sonra akabinde farklı duvarlar da yani geçilememesi adına yapılmış.
Yani sınırlar kalksın, sınırlar kalksın diyen Batı daha dün işte yani. Daha dün bir ülkeyi 144 kilometre uzunluğunda duvarla bölebiliyor.
Şimdi aslında seneler düşünüldüğü zaman, yıllar düşünüldüğü zaman yapılan işlemin akıl dışı olduğu ve çok enteresan olduğu da ortaya çıkıyor. Tekrar buraya dönersem ve biz de Türklerle lütfen, bağlantısına...
Sen bir şey söyledin ama 1961 Ağustos dedi.
Ağustos yapımına başlanıyor. Ekim'de Türkiye'yle bir iş gücü anlaşması
yapıyor. Bak bu mesela hakikaten senin de önemsediğin gibi çok ilişki kurulacak iki
İşte
tane.
İnsan ister istemez şunu düşünüyor. Bir olay oluyor ve devamında galiba Alman hükümeti ya da Alman siyasetçileri kendi ülkeleri çıkarı adına bir takım sonuçlara gitmek isterken böyle bir şey yapmış olabilirler. Çok enteresan 1990'da hızlıca ilerlersek yine vaktimizden dolayı. Evet. 1990'da duvar yıkıldıktan sonra da çoğu sanayi bölgesinin Batı tarafında olması, doğuda olmaması ve doğudaki Alman vatandaşlarının batıya entegrasyonu konusu olduğu için Türk gurbetçileri yani bizim vatandaşlarımız orada bir dönem çok iyiken duvar yıkılışından daha sonrasında çok büyük zorluklarla karşılaşıyorlar.
Yani tıpkı senin görüştüğün ailenin tezlerini doğruluyor.
Evet zaten onlar bunu orada yaşanmışlıklarıyla anlatıyorlar ama çok böyle resmi geneline bakarak bir siyasi değerlendirme yapmakta zorlanıyorlar. Tabii. Ama şey var kendi iç yaşamları içinde bunu çok net olarak söylüyorlar ki devamında Avrupa Para Birliği olan Euro'ya geçirmesinin bir başka sorun olduğunu ama bu bütün hikayelerin başlangıcının o duvarın yıkılması olduğuna getiriyorlar söylediğim gibi. Şimdi bu tarihlerde bir ilginçlik var. 90'da yıkıldıktan sonra da bu sefer Solingen gibi farklı böyle Türk insanını derinden yaralayan başka olaylar da olmaya başlıyor. İnsanın aklına ister istemez şu geliyor. Acaba Almanya bize ihtiyacı olduğu dönemde bizimle bir işbirliği yaptıktan sonra yapıyor ya o iş anlaşmasını. Bu tür bu duvarların yıkılması ki duvarın yıkılmasının sebepleri de var. O da uzun sürer. O da hızlı geçiyorum. O 90'dan itibaren acaba bir asimilasyon mu söz konusu bize karşı bir antipati mi başlıyor gibi de düşünmeden
daha mı öne çıkıyor diyor.
Öne çıkıyor çünkü dediğim gibi Solingen gibi olaylar farklı bir sürü buna benzer olaylar var. Dış politikada, iç politikada farklı demeçler var. Yani ciddi anlamda bir dönüşü görüyoruz. Çünkü Doğu Almanya'daki vatandaşların Alman vatandaşların Batı'ya geçişi ve entegrasyonu da başka bir konu olarak meydana geliyor.
Hiç sözünü kesmeden dinlemeyi tercih ediyorum ama gel de şimdi programın çok gerilerinde de kalmış zaman zaman hep atıf yaptığımız o ünlü tespiti hatırlama. Max Frisch'in biz işçi istedik onlar insan gönderdi.
Elbette.
Yani bir makineyi almıyorsun bir insanı yurduna alıyorsan tabii ki o insanın geleneklerini, göreneklerini, dinini, töresini de önemsemek zorundasın.
Fazlasıyla.
Fakat ben mesela bu diyalogta da Hakkı Kan'ın anılarında da hoşuma giden birkaç yer var. Onu da sana sormak istiyorum. Yani namaz kıldıklarını görüyor.
Evet.
Ama bir beton zeminde kıldıklarını görüyor. Oradaki Alman yetkili hemen kim kıldırıyor, ne yapıyor diyor. Alıp götürüyor orayı halı kaplatıyor. Yani çok da böyle hani organize bir reddediş de göremiyorum açıkçası. Bilmiyorum.
Şimdi bundan zamanla vazgeçtiler. Bakın ben hemen yine kendi alanım olan futboldan bahsedeyim. Yani çok özel bir şey ama. Mesela Liverpool'da bugün bir mescit var. Temel sebebi de şu. Liverpool'da Müslüman oyuncular var. Böyle bir talepte bulunuyorlar. Yine bir Alman, Jürgen Klopp, bunun kesinlikle olması gerektiğini söylüyor. Ve o bunun son derece doğal olduğunu söylüyor. Ve orada Liverpool kulübünde Premier League gibi bir yerde böyle bir aktivite yapılabiliyor. Yani artık onların insani bakışından mıdır ya da başka bir şeydir? Bence şundan olsa gerek. Yani insanlar kendi inançları özünde son derece iyi niyetli olarak bir sürü bir şey yapabilirler. Eğer bu tür yardımlar da geliyorsa zaten Türk insanı onları kendi içerisinde benimseyip onların hakkını da veriyor. Hı hı. Tıpkı biz bugün bizim yani senin programda bundan bahsetmen gibi bunlar son derece pozitif, insani ve bizi değil bütün dünyayı geliştirecek şeyler, uygulamalar diye bakıyorum.
Yani ben. Özünde aslında bunlar var ama zaman zaman işte politikalarla kesintiye, kırıntıya uğrayabiliyor diyorsun. Biz de zaten haftalardır, artık 30 haftaya gidiyoruz. Hep bunları öne çıkarmaya çalışıyoruz. Önünde bir ton not da görüyorum.
Şimdi ailenin söylediği birkaç şeyden bazı şeyler söyleyeyim. Mesela dedim ki ya Kurban Bayramı oluyor. Ne yapıyorsunuz Kurban Bayramı'nda? Çok enteresan bir uygulamadan bahsetti. Dedi ki büyüklere bir tatil söz konusu değil ama çocuklarımıza bir günlük tatil veriyorlar dedi. Hı-hı. Dedim ki bundan emin misiniz, bu değişik bir bilgi? Kesinlikle böyle dediler. İşte Almanya'da eğer gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsanız, ciddi anlamda bir çalışmayla bir noktaya Hı-hı. geliyorsunuz ama bunun kolay olmadığını da söylemeliyiz dediler. Hı hı. Yolculukla ilgili başka bir şeyle söylediler. Hızlı hızlı geçiyorum. Hı hı. Türkiye'ye gelirken yine araba yolculuğunu tercih ettiklerini, bunun son derece keyifli olduğunu, Türkiye'ye gelene kadar bir ayrı bir heyecanın, sınırdan içeri girdikten sonra kendi memleketlerine doğru yol aldıkları zaman
onun apayrı bir yeri.
Evet yani. Mesela bu ailemiz buradan onlara selamlarımı sunuyorum. Evet. Bizi dinleme olasılıkları yüksek, o yüzden bu sefer Erzurum'a doğru bir yol başlıyor. Hmm. O yolun da daha önceki yani Türkiye'ye gelene kadarki yoldan daha farklı duyguları uyandırdı. Bambaşka yerlerde işte durdukları, bambaşka insanlar.
Yani Anadolu'nun en batısından girip neredeyse en doğusuna kadar ayrıca gidiyorlar Türkiye'ye.
Evet yani. Ve bu ailede yine şey de vardı. Mesela biraz müzikten de bahsettik. İster istemez biraz müzikle ilgili olduğumuz için saz kursuna gittiklerini, böylece kültürel anlamda türkülerin sözlerinden halen bir şeyleri içlerinde tutmaya yaradığını, yani kültürel anlamda müzikle bağlarının. Ve bir başka şeyden bahsettiler bu müzik bağlamında. Hı. Düğünlerin değişmeyen belki de tek şey olduğunu, hangi jenerasyon gelirse gelsin, hani biz burada bahsediyoruz ya, birinci kuşak, ikinci kuşak, birçok değişime uğruyorlar, herkesin farklı ilgi alanları oluyor. Hani diyoruz ya, müzikte hip hop'a kadar giden bir durum varken aynı halay ya da aynı şey, nasıl söyleyeyim, atıyorum bir fidayda ya da başka bir şey, aynen orada uygulanmaya devam ediyor. Diyor ki, düğünleri görmelisiniz, Türkiye'dekileri asla aratmayacak, hatta daha üst seviyede bir, tam da bize ait bir eğlence.
Aynı coşkuda.
Aynı coşku var. İlk kuşağın dönmek istediğini, son kuşağınsa biraz tereddütlü olduğundan da uzun uzun bahsettiler. Çünkü tabii ki yaş alıyor insanlar. Yaş aldıktan sonra işte 61'i 69'ları falan görmüş insanlar artık ömürlerinin sonlarına doğru, herkes Allah ömür versin de, o sonuna doğru tekrar toprağına dönmenin çok ciddi bir his olduğunu, ama gençlerin artık üçüncü kuşakta Alman diline iyice adapte olduğunu, kendilerini rahat ifade edebildiklerini, kendilerince bir takım karşılaştırmalar yaparak burada biraz tereddütlü olduğunu söylüyorlar. Hı-hı. Ama tabii ki bahsettiğim insanlar da orta kuşak olduğu için bu aradaki bir önceki kuşak ve bir sonraki kuşak arasında bir köprü olduklarını, işlerinin gerçekten zor olduğunu, eskilerle konuşmanın çok keyifli olduğunu, yenilerle konuşmanızsa
çok yorucu olduğunu.
Dolayısıyla işte bu içinde bulunduğumuz yaz ayları gibi aylarda tekrar buraya gelip yeniden şarj olduklarını, gerçekten bunun çok ama çok gerekli bir şey olduğunu uzun uzun anlattılar ve çok keyif aldılar birlikte konuşurken, kendilerini ifade ederken. Bana kendilerini ifade ederken samimiyetimden şüphe etmedikleri bir muhabbet olması beni de çok duygulandırdı. Gerçekten karşımda hayatını kazanmak için ciddi anlamda efor sarf eden iki de güzel çocukları vardı. Onlar da bambaşka.
Kaç yıldır oradalarmış Özkan?
İşte bunlar son Berlin'in son 30 yılına birebir şahitlik etmişler yani her
89'lardan
anlamda.
Evet, yıkılmayla birlikte.
İşte zaten bu şeyi duvardan da o yüzden söz edebiliyorlar ki duvar yıkılışından sonra 29 yıl geçti. Tam da onları gittikten işte bir sene sonra falan oluyor. Ama onlar gittikleri zaman gençler, büyük aileler çok rahatlar o dönem. Onlar da duvar yıkıldıktan sonra o bir buçuk iki sene içindeki ciddi değişimi hissettikleri için bugün 30 yıl sonra bile aynı cümleleri tekrar kuruyorlar. O yüzden ben karşılıklı konuşurken dedim ki her şeyi buraya dayandırmanız biraz ilginç değil mi dedim. Hayır dediler, ilginç değil. Çünkü diğer tarafın buraya entegrasyonu, bizim entegrasyonumuz, her şey birbirine karıştı. Biz özel işler yaparken işin içerisinde sanayi girdi. Sanayi bu tarafa doğru alınmaya çalışırken doğuya doğru alındı ve bizler işsiz kaldık ya da euroya geçildikten sonra da alım gücümüz düştü. Ama bugün dedim, bütün bunlara rağmen halen ciddi bir zorluk var mı? Hayır, yok ama gerçekten çok ama çok çalışmak gerekiyor dediler. Söyledikleri
çok ama çok çalışmak gerekiyor. Biz de çok ama çok çalışarak her hafta dinleyicilerimizin karşısında olmaya çalışıyoruz. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Bu haftalıkta 11. Peron'a yanaştık sevgili dinleyiciler. Programın hazırlanmasında değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Recep Özlem, telefon hattında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanı Doktor Ali Zafer Sağaroğlu ve programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem, sevgili Özkan Pekesen'le birlikte haftaya yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Görüşmek üzere.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar,
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.